Ayrım 27.
İhtiyarlar dua ediyorlardı. Doğunun dinsel şarkılarının hüzünlü havası kadınların hıçkırıklarına karışıyordu. İki genç kız birbirine sarılmış yürüyor, en güzel giysileri içinde gülümsemeye çalışıyorlardı. Ala koca bebeğini göğsünde sıkmış, korkulu bakışlarını çevresinde gezdiriyordu. Birden Kana, kalabalıkta Raya ile Ala'ya bakan ihtiyar doktor Weinberg'i gördü. Güç bela yanına gidebildi. "Doktor, bizi nereye götürüyorlar?" İyilik ve hüzün dolu gözlerini yüzüne diken doktor eğildi, alçak sesle cevap verdi. "Mezara." Kana bir çığlık attı, Ala'ya sarıldı. "Olamaz, çocuk." Doktor güçsüzlüğünü belirten bir hareket yaptı. Gözlüklerini çıkardı. Kana gözlerinde biriken yaşları gördü. Yürümek gitgide güçleşiyordu. Pavlovskaya, Nekrasov ve Dmitriyevskaya sokaklarından sel gibi insanlar akıyordu. Lvov sokağı Kana'ya hiç bu kadar uzun gelmemişti. Ancak çarşıya varabilmişlerdi. Kaldırımlarda Alman devriyeleri duruyordu. Ara sıra kemerlerinin altından, kapılarından, pencerelerinden gelen kesik cümleleri duyuyordu Kana. "Tanrım, ne kadar kalabalık. Nereye gönderiyorlar onları?" "Çalıştıracaklar sanırım. Görünüşü bile korkutuyor insanı. Şaşa, yemeğe geç kalma. Fırına kadar gidip geleceğim. Kreşçatnik durmadan yanıyor." Almanların kordonu dışında günlük hayat devam ediyordu. Ala yürüyemez olmuş, ağlıyordu. Kana çocuğu kucakladı ama taşıyamadı. Biri, "Çocuğu arabaya koyun," dedi. Kana teşekkür etti. Arabada oturan ihtiyar cevap vermedi. Mırıldanıyor, belki dua ediyordu. Belki aklını kaçırmıştı. İnsan daha azıyla bile kaçırabilirdi aklını. "Belki doktor işi büyütüyor. Hep böyledir o. Raya'nın zatürre olduğunu söylemişti. Basit bir grip çıktı." Kana'nın yanında yürüyen kadın, "Söylentiye göre bizleri küçük kentlere dağıtacaklarmış," dedi. Doktor mutlaka büyütüyordu işi. Evet, hayvandan farkı yoktu bunların. Ama çocukları öldürecek kadar ileri gidemezlerdi. Kana kendini toplamaya çalıştı. Ama kalbi duracak gibi oluyordu. Hayır, bu yol hayat yolu değil. Herkes ağlıyor, kadınlar giysilerini yırtıyorlar, ihtiyarlar ölüme gidercesine dua ediyorlar. Kime yöneltiyorlar dualarını? Kana bir gün sinagogun tepesinde oturduğunu hatırladı. Hüküm günüydü. İhtiyarlar Tanrı'ya yalvarıyor, bağışlamasını diliyorlardı. Ardından Yahudi kıyımı gelmişti. Tanrı varsa bile bir şey duymuyor, aldırdığı yok. Bunlar onun çocukları değil. Almanlar kötü kötü bakıp gülüyorlar. İşte biri başını çeviriyor. İstediği kadar hayvan olsun, yine de dayanamadı. "Nerede bizimkiler? Osip nerede? Bizimkilerin kazanacakları kuşkusuz ama ne zaman? Onlar gelene kadar Almanlar bize öldüresiye işkence edecekler." Hala Lvov sokağındaydılar. İşte Kana'nın ablası Fenya'nın eskiden oturduğu ev. Kocası terziydi. Ne de güzel bir tabelası vardı. Kana, Naum'la tanıştığında ablasını görmeye gelmiş, ağlamış, bir anne gibi evlenmesine izin vermesini istemişti. Naum çok iyiydi ama biraz kaçıktı. Gittiğinde Kana ile Osip epey sıkıntı çekmişlerdi. Kana çamaşır yıkadı, gündeliğe gitti. Yine de Osip'i adam etmeyi başarmış, büyütmüştü onu. Leo iyi bir hayat yaşıyordu ama Osip'in kafası daha iyi işlerdi. İnsan ona güvenebilirdi. Subay olmuştur kuşkusuz. Sonra kendine iyi bir eş seçmişti. Raya'nın huysuz olduğunu söylemek kolay. Bütün kadınlar huysuzdur. Altın gibi yüreği var ama. Savaşa katılmakla ne iyi etti? Böyle hayvanlarla herkesin çarpışması gerekir. Stechenko'nun neden onu savaşa gitmekten vazgeçirmeye çalıştığını şimdi anladım. Stechenko yılanın biri. Vera Platonova ise gerçek bir dost. Bu haydutlar ona ne yaptılar acaba? Belki onu da sürmüşlerdir. İşte ana yol. Uzun yıllar önce Rosa'nın düğününe giderken Naum'la buradan geçmişlerdi. Naum ne de garip dans ediyordu. Kanada polka yapmıştı. Derken hayat gelip geçivermişti. Ama Ala, Ala'yı bırakmazdı. Daha yeni başlıyordu hayata. Neredeyiz? Menlik sokağına vardık galiba. Çevrelerinde ev kalmamıştı. Çevreleri boş arsa, bir tepe, bir uçurum ve kum. Bol bol kum kaplıydı. Mola verdiler. Daha fazla ilerlemelerine izin verilmiyordu. Kimi iki lokma yemek yiyordu. Kadınlar çocuklarını avutuyorlardı. Bir ihtiyar bağırdı. Bizi Mısır'dan çıkardın. Almanların çektiği tahta perdenin önüne vardıklarında hava kararıyordu. Çiğnenmiş otlar üzerindeki masaları gördü Kana. Tıpkı bir resmi daire gibi. Herhalde kimi nereye yolladıklarını yazıyorlardı. 30'ar kişilik gruplar halinde geçiriyorlardı. Kana'nın yanında güzel giyimli iki kızla alayı arabaya bindiren kaçık ihtiyar vardı. Almanın biri Kana'nın pasaportunu aldı. Yaşlı kadın sordu. Yazacak mısınız? Alman pasaportu yere attı ve kükredi. Kes sesini. Mücevherlerini ver. Kana nişan yüzüğüyle 3 gümüş kaşık uzattı. Hepsi bu kadar mı? Soyun, çabuk. Kana kımıldamıyordu. Alman yaşlı kadına vurdu. Soyun, küçük kızı da soy. Yine ne icat etmişti bu hayvanlar? Kana alayı soymaya başladı. Küçük kızı ağlıyordu. Nineciğim, yıkanmak istemiyorum. Nineciğim, üşüyorum. Kana küçük kızı kollarına aldı. Bir deri bir kemik kalan göğsünde sıktı. Onu ısıtmaya çalışıyordu. Donunu da çıkar, çabuk. İhtiyar cevap verdi. Çıkarmam. Alman suratına vurdu. İhtiyar sendeledi ama düşmedi. Gözleri kan çanağına döndü. Boğuk bir sesle haykırdı. Lanet olsun sana, tohumuna, evine, yoluna. Başka bir Alman koştu geldi. Makinalıyla ihtiyarın beynini parçaladı. Ala ağlıyordu. Nineciğim, korkuyorum. Beni öldürün ama çocuğa dokunmayın diye yalvarıyordu Kana. Sus, ileri marş, çabuk. İki genç kız da soyunmuştu. Almanlar şehvet dolu, iğrenç bakışlarla onları süzüyorlardı. Kızlar gülümseyerek ilerliyorlardı. Birden şarkıya başladılar. Kalkın ayağa, dünyanın lanetlileri. Kana önündeki uçurumu gördü. Yanında yürüyen kadının sözlerini duydu. Babi Yar. Sonra bir Alman alayı yakaladı, geriledi ve kızı uçuruma fırlattı. Kana korkunç bir çığlık attı ve sustu. Almanlar döndü, kolunu havaya kaldırıp haykırdı. Osip gelecek, ordu gelecek, bütün yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz canavarlar. Hepsini uçurumun kenarına sürüklediler. Makinalı tüfek taradı. Yığınla elbisenin çevresinde Almanlar kavga ediyorlardı. Bu saatin benim olduğunu söylemiştim sana. Senin söylediğin başka bir saatti, bunu ben kenara ayırdım. Aralarında hayalci genç terzinin yıllar önce Kana'nın parmağına geçirdiği nişan yüzüğünün de bulunduğu sürüyle yüzüğü cebine tıktı. İşte alanın minicik kürkü. Bir gün önce Kana yırtığını dikecek zaman bulmuştu. Kimsenin kürkü aldırdığı yoktu. Çamaşırlar, oyuncaklar, el çantaları, koltuk değnekleri, dua kitapları, koca tüylü bir şapka. Sonbahar çok soğuktu. Durmadan yağmur yağıyordu. Derin siperler kuyu gibi suyla dolmuştu. Askerler donuyor, küfür ediyor, homurdanıyor, basıyorlardı kalayı. Gece gündüz bombalar, mermiler, mayınlarla burun burunaydı hepsi. Sanki düşman her karış toprağa bir tuzak kondurmuştu. Bu cehennemde daha ne kadar dayanabilirlerdi? Osip omuz silkti. Dayanmaları için emir verilmişti bir kere. Dayanacaklardı. Uzun süreden beri mektup almamışlardı. Ama birden kısmetleri döndü. Postacı Stedenko sürünerek geldi. Her yanından su akıyordu. Üniformasının altından insanların sevinç kaynağını çıkardı. Mavi, sarı, gri, okul defterinden kopmuş, üçe katlanmış yapraklar. İki de gazete. Biri ordunun gazetesi, öbürü de başkent Moskova'nın. Bana Krasnaya Zvezda'yı ver. Osip kendine mektup olmadığını biliyordu. Raya neredeydi? Kaçacak zaman bulmuşlar mıydı? Kendi kendine itiraf ettiği gibi gevşemekten korktuğu için bunları düşünmemeye çalıştı. Osip arkadaşlarına bir şey söylememişti. Komiserlerin evli olduğunu hiçbiri bilmiyordu. Osip'ten biraz korkulurdu. Fazla akılcı, fazla sertti sanki. Kendisi de ilişkilerinde bir şeyin aksadığını seziyordu. Benden komiser olur mu? Taburun ruhu yüzbaşı Belogorov'tu. Mavi gözlü, dalgın, gerektiğinde atak, sırasında da şen bir adamdı yüzbaşı. Herkes özel işlerini ona açar, kadınlardan, çocuklardan söz eder, üzüntü ve neşesini onunla paylaşırdı. Belogorov da klavasından söz etmeye bayılırdı. Osip, Belogorov'un karısının savaş öncesi evlenip Kırım'a, Alupka'ya gidecekleri sıra konservatuvar öğrencisi olduğunu bile biliyordu. Yazılar tekrar tekrar okunur, sonra da dostlara okutulurdu. Kocaman, kaba bir yaprak, eğri büğrü harfler. Goruyun Sef'in kolhozcu anası yazıyordu. Günaydın ya da tünaydın sevgili oğlum. Seni yürekten selamlar, hepimizin sıhhatte ve hayatta olduğumuzu bildiririm. Aynı şeyi senin için de temenni ediyorum. Şura askere çağrıldı. Marusya bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ekinleri hallettik ama patateslerin durumu kötü. Adam yok. Kentten Sizran'dan birilerini yollayacaklarına söz verdiler. Sevgili oğlum, ana kalbimin yaralarını sarmak istiyorsan öldür Almanları, o pis böcekleri. Sevgili arkadaşlarına da yürekten selamlarımı yolluyor, askerlik hayatında hepinize başarılar diliyorum. Mektubu okuduktan sonra Osip duygulu, içten bir şeyler söylemeye kalktı ama sözcük bulamadı. Kolhozlarda çalışan öncü köylüler gibisinden bir cümle dolaşıyordu kafasında. Ama bu cümle gazetelerde yayınlanan makalelere yaraşırdı. Oysa şimdi bir ananın mektubuydu söz konusu. Petritski hop oturup hop kalkıyordu. Karım Özbekistan'a gideceklerini yazıyor. Nasıl yapacak, nasıl edecek bilmiyorum. Oğlum 8 yaşında, kızımsa 5. Gitmekle iyi ediyorlar dedi Osip. Oraları çok daha sakin. Hem sonra iklim de sıcak. Ben gitmedim ama bir arkadaşım anlattı. Kavun varmış, üzüm varmış. Neden korkuyorsun? Koskoca bir ülkede yaşıyoruz. Kurt dolu bir ormanda değil. Peçora Irmağı'nın kıyısında da bulundum. İklimi bambaşka. Yine de yaşıyorsun. Sineması vardı. Pasta yapıyorlardı. Gençler dans ediyorlardı. Osip'in kendinden emin konuşması yalnız Kana'yı etkilemiyordu. Petritski de rahatladığını duyuyordu şimdi. Belegorov'a çocuk karalamalarını gösterdi. Babacığım, kızımın mektubu iyi de yazılmış ha. Hemen Zarubin Osip'in yanına yaklaştı. Burada iliklerimize kadar ıslanmışız. Geri kalan dertleri söylemiyorum. Penza'dakiler ne yapıyorlar dersin? Anama odun vermek istememiş herifler. Duygulluğa yer yoktu. Apaçıktı durum. Osip Penza kenti komitesine mektup yazdı. Mektupta yurtseverlikten, Temen Zarubin'in kahramanlığından, kışın ısınmak için odun yakmak gerektiğinden söz ediyordu. Belegorov sevinçten, mutluluktan neredeyse uçacaktı. Her zaman biriyle dertleşmesi gerekliydi. Osip'i ötekilere özgü zayıflıklardan yoksun biri sayıyordu. Belki de hayatında aşık olmamış bir adam. Ama en yakınında duran Osip'ti. Mor mektup kağıdını ona uzattı. Daha okumadan mektubu zarif bir genç kadının yazdığı anlaşılıyordu. Sevgilim, bir tanem. Mektuplarım eline varıyor mu bilmem. Ama seni öylesine büyük bir sevgi, öylesine büyük bir ateşle düşünüyorum ki benden mektup almasan bile duyman gerekiyor. Benim için üzülme, yaşamaya çalışıyor ve elimden geleni yapıyorum. En kötüsü insanın umudunun kırılması. Ama gece olup çevremde kimse kalmayınca başımı yastığa gömüyor, aptallar gibi gözyaşı döküyorum. Moskova'yı tanıyamazsın, tıpkı senin gibi üniforma giyiyor. 10 gün evde yoktum. Sansür bu sözcüğü silmişti. Önünde siper kazdık. Önceleri alışkın olmadığımızdan çok zor geliyordu. Bir de üstelik bombardıman vardı durmadan. Yine de becerdik. Almanlar ahmakça yazılmış bildiriler atıyor bizlere. Küçük hanımlar diyorlardı. Benim gibi küçük hanımların hem keman çalıp hem siper kazabileceklerinden haberleri yok anlaşılan. Belki birazdan gitmek zorunda kalabiliriz. Ama merak etme, şu sıra herkes alışkın olmadığı işlerle uğraşıyor. Sen dövüşebildiğine göre ben kolhozda neden çalışmayayım? En önemlisi zaferi kazanmak. Haberler pek iyi değil ama yakın gelecekte üstünlüğün bize geçeceğine inanıyorum. Birlikte geçirdiğimiz her gün, her dakika aklımda. Moskova denizini, Volga Irmağı ile Moskova Irmağı'nın birleştiği yerdeki yapma büyük su birikintisi, nasıl suya dönüştüğünü, sonra geceyi hatırlıyor musun? Her şeyi yazamam, nasıl olsa biliyorsun. O günkü gibi öperim seni. Savaş 100 yıl bile sürse bekleyeceğim, bekleyeceğim, bekleyeceğim. Osip'in yüzü asıldı. Mektup ona Raya'yı hatırlatmıştı. Belki o da kurtulmuş siper kazıyor ya da bir kolhozda çalışıyordu. Ya Kiev'te kalmışlarsa? Hayır, hayır, böyle şeyler düşünmemeliydi. Osip arkadaşlarına bir makale okudu. Moskova'yı korumak Sovyet askerinin ilk görevidir. Makale hoşuna gitti. Her şey açık ve seçikti. herkesin susup kendisini dinlediğini gördü. Yeniden nedenini bilmeden Raya'ya takıldı kafası. Bir şey anlamıyorsun. Evet anlamıyorsun derdi Raya. Belki doğruydu söylediği. Belki gerçekten bir şey anlamıyordu. Belegorov da aşağı yukarı aynı şeyi söylemişti geçenlerde. Güzel ama biraz kuru. Osip konuştu. Bir subay karısı artık bütün Moskova'nın üniforma giydiğini, asker olduğunu yazıyor. Oranın da buradan farkı yok. Kadın müzisyen ellerini korumak zorunda. Yine de gitmiş siper kazmış. Demek ki dayanmamız gerekiyor. Bizim için Moskova sadece bir savunma hattı değil. Moskova burası. Acemice bir hareketle kalbini gösterdi ve düşündü. Romanlardaki gibi aptalca. Kısa süren bir sessizlik oldu. 9 gündür aynı yerdeydiler. Küçük bir akarsu. Buna da savunma hattı mı denirdi. Küçük bir çocuk bile geçebilirdi akarsuyu. Daha ilk gece askerler daracık, karanlıklı derin siperler kazmışlardı. Güç bela giriliyordu siperlerin içine. Almanlar günde 2 kere saldırıyorlardı. Çevrelerinde bir tek sağlam yer kalmamıştı. Toprak top mermilerinin açtığı hunilerle kaplıydı. En kötüsü de cephane azlığıydı. Cephane taşımak öyle güç ki. Belegorov'la Osip Almanları olabildiği kadar yaklaştırmaya karar verdiler. Cephanesizlik böyle davranmalarını gerektiriyordu. Belegorov sordu. Ya askerlerin siniri dayanabilecek mi? Osip cevap bile vermedi. Savaştı bunun adı. Önceki gün Zarubin Osip'e sormuştu. Gerçekten korkuyor musunuz? Osip kızdı. Korksam ne olacak? Sana mı hesap vereceğim? Dayanma emri aldık. Gayet açık sanıyorum. İnsan çok şey duyar ama hepsini de başkalarına anlatması gerekmez. Herifin biri tıka basa salatalık yiyip midesini bozsa, romanlar da bundan değil de bambaşka olaylardan söz ederler. Zarubin'in kül rengi zayıflamış yüzüne baktı. Birden tatlı bir sesle ekledi. Bu da geçer. Hep sinir bozukluğundan geliyor. Bir keresinde dişim ağrıyordu. Dişçi dişime bir şey koydu. Acı daha da arttı. Sonra geçiverdi. Siniri aldım demişti o zaman dişçi. Şimdi en iyisi insanın sinirsiz olması. Burada dura dura bir şey duymaz hale geleceğiz. Geri döndüğünde karını, her şeyini, istersen sinirlerini bile bulabilirsin. Almanlar hava saldırısına geçtiler. Akşama doğruydu. Ortalık biraz aydınlanmıştı. Uzaklarda gökyüzü kirli kırmızı renkteydi. Osip saydı. 33, 34. Durdu sonra. Herhalde eskiden insanlar kıyameti böyle bir şey sanıyorlardı. Alçak heriflerin de amma çok uçağı vardı ha. Birden okuduğu bir broşürü hatırladı. Esen'den ham maddelerin paylaşılması savaşından söz ediyordu. Sonra biri bütün gücüyle göğsüne vurmuş gibi gözü karardı. Goriyusev kollarını alıp bağırdığı sıra kendine geldi. Komiser öldürüldü. Su. Bir yudum içti, midesi bulandı ve kustu. Başı çok ağrıyordu. Yerinden kalkmaya çalıştı, sendeledi ve hemen uzandı. Bir an hastalandığını, evde yattığını sandı. Raya kaynar çayla aspirin getirmişti sanki. Birkaç saat sonra düzelecekti. İyi değil misin? Zarubin'di konuşan. Uzak, uzaklardan gelen bir ses. Önemi yok, geçer. Belegorov öldü. Ne? Osip yerinden fırladı. Belegorov'un yüzü öylesine hırpalanmıştı ki tanınmaz haldeydi. Osip bir an ayakta durdu, dudaklarını oynattı, bir şeyler söylemek istedi, beceremedi. Sonunda taburun komutasını alıyorum diyebildi. Gece Belegorov'u gömdüler. Tahta bulamadılar da Osip bir konserve kutusundan kesilen teneke parçası üzerine şunları yazdı. Yüzbaşı Belegorov, savaş alanında şehit düştü. 12 Ekim 1941. Havaya ateş edildi. Karşılığında Almanlar füze attılar. Osip, Belegorov'un sözlerini hatırladı. Savaş bitince Klava ile Kırım'a, Alupka'ya gideceğiz. İyi bir yüzü, tatlı şen, zeki gözleri vardı. Gerekirse 100 yıl beklerim. Klava'ya yazması gerekiyordu. Hava karanlıktı. Kimsenin Osip'e baktığı yoktu. Buna sevindi. Kim bilir yüzü nasıl gösteriyordu gevşediğini. Bağlantı kesildi dedi Zarubin. Artık kimseden yardım alamayız. Geri çekilmemiz şart oldu. Geri çekilme emri almadık ki. Almadık ama elimizde de tüfek mermisinden başka şey kalmadı. Yarın yeniden saldırırlarsa ne olacak? Emir gereği dayanmalıyız. Nedir bunun adı? İnat mı? Osip gülümsedi. Bana bak, inatçıyım doğru. Böylesine inatçı bir adamla yaşayamam derdi karım. Komiserin ilk kez ailesinden söz etmesiyle gerek Zarubin gerekse ötekiler birden rahatladılar. Hepsinin yüzü gülmüştü. Osip ciddi ciddi devam etti. Yalnız bizim askerlerimizin mi öldüğünü sanıyorsun? Irmağın öbür yakasında olup bitenlere bak bir de. Almanlar ölülerini gece taşıyorlar ama ırmağa yaklaşmaktan da korkuyorlar. İşlerinde en az 50 ölü var. Bu 50 kişi Moskova'ya yürüyemez. Üzerimize saldırıyorlar diye çekilirsek Penza kentine kadar ellerini kollarını sallayarak yürür bu herifler. Saldırı 11. miydi, 12. mi? Osip sayısını şaşırmıştı. Sabahın ilk saatlerinde başladı. Kasvetli bir topraktı bulundukları yer. Yağmur ortadan ikiye ayrılmış ağaçları, sarı bulanık sularıyla küçük ırmak. Yine de burası Osip'e uçsuz bucaksız ülkenin yüreği gibi geliyordu. Bir kere direnmeyi başardık. Kolay kolay gitmeyiz. Almanların 200 metreye kadar sokulmalarını beklediler. Sonra makinalı ateşi açtılar. 11. ya da 12. kere Almanlar geri çekildi. Osip sayıyordu. 40 kadar ölü daha. Her yer böyleyse Moskova'yı göremez bunlar. Ama gökyüzü yeniden gürledi. Rezalet. Avcı uçaklarımız nerede yahu? Aslında fazla bir şey bildiğim yok. Belki komşularımızın durumu daha da kötüdür. Ya da bizimkiler karşı saldırıya geçiyorlar. Bilinen tek şey var. Direnmek gerek. Erkeksek, gerçekten erkeksek kaçmayız. Ya Belegorov'u bekleyen Klava, Raya, Ala, anam neredeler? Hayır, düşünmek bile istemiyorum. En iyisi patlayan bombaları saymak. İnsan daha rahat ediyor. Keller nefret dolu bakışlarla artık alıştığı görüntüyü seyrediyordu. Çiseleyen yağmur, kızıl ve vıcık vıcık bir çamur, yanın evlerin bacaları, kolu bacağı kopuk ağaçlar ve ileride şu Allah'ın belası ırmak. Önceki gün Temen Kraus şöyle demişti. Dnieper'i geçtik de şu pis su birikintisinde takıldık kaldık. Bu kerelik Kraus haklıydı. Ama kötü bir komutandı Kraus. Kabaydı, haksızlık yapardı. Sevdiklerine, gözdelerine demir haş nişanı dağıtır. Hantalca, kaba saba birini görünce hemen tebelleş olurdu. Hangi kötü ruh yaratmıştı bu ülkeyi? Bu topraklarda yaşamak olanaksızdı. Keller evleri, bahçeleri, çiçek göbeklerini, sarmaşık ya da asma kaplı çardakları hatırladı. Sonra da Fransa'yı. Orada ne kadar mutlu olduğunu ancak şimdi anlıyordu. Tabii Fransızlarla alay etmek mümkündü. Çökmüşlerdi, artık ilerlemiyorlardı. Yine de kültürlü adamlardı Fransızlar.